Ayrım 25, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 296. Ek, Amerika'da Sicilyalılara karşı nefret dalgası yükseliyor. Dürüst bir toplum kötü bir örgütün üyeleriyle bir arada yaşayamaz. Bu kötü insanları yok etmek gerekir. Aksi halde bu örgüt üyeleriyle birlikte yaşanıldığı takdirde Amerikan toplumu kaybolacak demektir. Buraya gelmiş olan Sicilyalılar Amerikan yurttaşı olmak ve onun kanunlarına uymak zorundadırlar. Yoksa ülkemizde yaşayacak yer bulamazlar. New Orleans valisi Joseph A. Shakespeare. Amerika sonradan oluşmuş bir toplum ve devlet olarak aslında dünyanın çeşitli ırk ve milletlerinden karma bir yapıdaydı. Hiç şüphesiz bunların kaynaşması kolay olmadı ve kademeli olarak göç alan bir ülke olarak her gelenin üzerine yenileri eklendi. Ancak hiçbiri İtalyan, Sicilyalı göçü kadar Amerikan toplumu içinde sarsıcı ve negatif sonuçlar oluşturmadı. İtalyan Sicilyalı göçü zamanla öyle bir dalga yarattı ki İtalyan Sicilyalı olmayan Amerikalılar, hatta İtalyanların kendilerinde bile üzerinde derin bir nefret dalgası oluşturdu. Ancak bu saldırılar örneğin bir zenci nefretinde olduğu gibi ırkçı ön yargılardan kaynaklanmaktan ziyade İtalyanların yarattığı suç dalgasına karşı bir tepki hareketiydi. Kendi halinde büyük umutlarla bağlandıkları bu yeni ülkede uygar biçimde sakin olarak yaşamak isteyen insanlar, İtalyan Sicilyalı çetelerin yarattığı terörden, sokaklardaki kanun dışılıktan bıkmışlardı. Sürekli İtalyan kökenlilerin saldırı, tehdit ve şiddetinden yaka silken yerleşik Amerikalıların nefreti kısa sürede İtalyanlara yönelecekti. Onlara göre İtalyan Sicilyalılar kaba saba, saygısız, tacizci, çalışmaktan hoşlanmayan, başkalarının emeği ve malına göz diken, geldiği topluma uyum göstermemekte direnen, şiddet kullanmaktan zevk alan ve yaşamlarını tehdit eden zorba yaratılışta kişilerdi. Ortalama Amerikalı İtalyan adını duyunca müthiş bir antipati hisseder olmuştu. Çünkü onlar yarattıkları kriminal terörle ortalama Amerikalıların gündelik hayatını cehenneme çevirir hale gelmişlerdi. Önceleri bütün göçmenler gibi yeni dünyada kendilerine bir yer açmaya, tutunmaya ve var olmaya çalışan İtalyan Sicilyalılar kısa sürede mafioso geleneklerini Amerika'ya da taşıyacaklar ve büyük bir tepki dalgasını üzerlerine çekeceklerdi. Olay öylesi boyutlara vardı ki her İtalyan Sicilyalı böyle davranmasa, hatta bunlar İtalyan Sicilyalı toplum içinde küçük bir azınlık olarak kalsa bile Amerikalıların gözünde İtalyan Sicilyalı eşittir suç anlamına gelecekti. Üstelik bu imaj zamanla daha da pekişecekti. Kısa sürede İtalyan Sicilyalılar Amerikan toplumu içinde istenmeyen kişiler ilan edileceklerdi. Yerleşik Amerikalıların gözünde İtalyan Sicilyalıların işgalci barbarlardan farkı yoktu. Herkes onlardan yılmış ve bıkmıştı. Ve bu nefret dalgası sonunda büyük bir patlama yaratıp katliama varan biçimler aldı. New Orleans limanında hakimiyet savaşı. İtalyanlar girdikleri her ilişkiye kendi kurallarını taşıyorlar, sonra da orayı ele geçirip kısa sürede bulundukları alanda kimseye normal yollardan yaşama imkanı bırakmıyorlardı. Ayrıca aralarındaki hakimiyet mücadelesi bölgelerde ciddi asayiş sorunları yaratıyordu. Bu durum kendisini her alanda gösterdiği gibi özellikle de ticari ekonomik alanlarda dışa vuruyordu. Hiçbir şeyi paylaşmayı bilmeyen İtalyan çeteleşmeleri her yere zorbalıkla hakim olmanın yollarını arıyorlardı. Özellikle de kendi gettolarında satmak üzere getirtilen İtalyan peyniri, İtalyan meyvesi ve İtalyan şarabı üzerine kavgalar sürüp gidiyordu. İşte bu savaşlardan birisi de 1890 yılında daha ilk kuşak göçmenler arasında cereyan etti ve Amerikalılar mafyanın çirkin yüzüyle hem ilk o zaman tanıştı hem de ilk tepkisini o zaman ortaya koydu. İtalyan Sicilyalı çeteleşmeler New Orleans'taki Louisiana limanını ele geçirmek için aralarında kıyasıya kapışmaktaydılar. Matranga ve Provencano aileleri meyve ticaretini ele geçirmek üzere harekete geçmişlerdi ve meyvelerin ithalatı aynı liman üzerinden yapılıyordu. Dolayısıyla liman aynı zamanda büyük bir rant kapısı işlevi görüyordu. Limana yaklaşan hiçbir gemi Antonio ve Carlo Matranga şirketine haracını vermeden boşaltma yapamıyordu. Bu haraç daha sonra fiyatlara yansıyor ve mafyaya verilen paralar tüketicinin sırtından çıkıyordu. Sicilyalı olan diğer aile Provencano ailesi ise diğerlerinin tekelini kırmaya çalışıyordu. Aynı nedenle New Orleans'ta sık sık çatışmalar, kavgalar çıkıyor, ölümler hızla artıyordu. Kanal boyunda bir gün boğazı kesilmiş bir ceset çıkartılırken, ertesi günü vurulmuş birinin cesedine rastlanıyordu. New Orleans'da huzur diye bir şey kalmamıştı. Tabii bu olaylar New Orleans polisinin ve onun başarılı müdürü David Hennessy'in gözünden kaçmıyordu. Ona göre bu cinayetler basit kişisel hesaplaşmalar değil, örgütlü çetelerin işi olmalıydı. Konuyu araştırmaya başladı. İlk fark ettiği İtalyan kökenli polislerin olaylar hakkındaki bilgileri gizlemeye çalıştığıydı. İtalyan kökenli yerleşimciler de susuyorlardı. Omerta yasası Amerika'ya kadar gelmişti. Hennessy soruşturmasını derinleştirdikçe olayların arkasında Sicilya kökenli göçmenlerin oluşturduğu örgütlerin bulunduğu gerçeğine ulaştı. Bu onu çok şaşırttı. Çünkü henüz Amerika'da mafya salgını başlamamış, tüm çıplaklığıyla ortaya serilmemişti. Bunun üzerine David Hennessy delil bulma ve bulduğu delillerle sanıkları adalet önüne çıkartma çabasına girişti. Bazı bulgulara da ulaşmıştı. Önce tehditler, ardından da rüşvet teklifleri gelmeye başlamıştı. Ancak Hennessy namuslu ve görevine bağlı bir polis memuruydu. Olayın üzerine gitmekten vazgeçmemişti. Bunun üzerine bir gece mesaisi bitip karakoldan evine doğru giderken karanlıkta dört gölge de onu takip ediyordu. Kısa sürede silahlar patladı ve David Hennessy kurşun yağmuru altında kaldı. Ağır yaralı olmasına rağmen Hennessy silahını çekti ve ateşle cevap verdi. Az sonra meslektaşları yetişmişlerdi ama çok geçti. Ölmek üzere olan David Hennessy'in son sözü İtalyanlar oldu. Amerika ilk kez mafya gerçeğiyle tanışıyor. Suç ve suç örgütleri aslında Amerika'nın toplumsal yaşamından hiçbir zaman eksik olmamıştı. İtalyan Sicilyalılar gelmeden önce de özellikle İrlandalı ve Yahudilerin oluşturduğu muhtelif etnik eksenli suç grupları vardı. Ancak hiçbiri İtalyanlar kadar etkin, sayıca üstün ve hızla yayılıp tüm sosyal yaşamı etkiler halde değildiler. Ancak lokal etkileri söz konusuydu. İlk kez İtalyanların gelişiyle birlikte suç yaygın organize bir boyut almış ve şiddet gündelik yaşama, sıradan Amerikalının hayatına kadar sızmıştı. İtalyan Sicilyalılar Amerikalıların gözünde adeta organize suç kavramını da değiştirmişlerdi. Bu yüzden İtalyanlar kısa sürede en çok nefret edilen suçlu kesimini oluşturur hale geldiler. Bu olayda onun ilk basamağı olmuştu. Polis müdürü David Hennessy'in öldürülmesi yerleşik Amerikalılarda derin bir infial oluşturdu. Hennessy'in katillerinin bulunması için polise ve idarecilere yapılan kamuoyu baskısı doruktaydı. En sonunda olayla ilgili oldukları saptanan 19 kişi tutuklandı ve yargılandı. Bu yargılamalar esnasında İtalyanlar ilk kez kamuoyuna ciddi bir tehdit olarak sunuldular ve ilk kez mafya kelimesi bu sayede telaffuz edildi. Ne var ki meşhur Sicilyalı dayanışması bu olayda da kendini gösterdi ve 19 sanık için en iyi avukatları tuttular. Jüri üzerinde rüşvet ve tehdit uygulamasının da işe yaramasıyla 19 sanık sonunda suçsuz bulundu. Ancak kamuoyu sonuçtan tatmin olmadı ve bu olay göçer Sicilyalılara olan nefreti arttırmaktan başka işe yaramadı. Sicilyalılara linç. Yerel basının da desteğiyle sonunda bu tepki bir protesto hareketine dönüştü. Büyük bir miting düzenlendi. Ancak mitingin sonuna doğru kalabalık Sicilyalıların tahliye işlemlerinin yapılmakta olduğu cezaevine doğru yürümeye başladı. Artık halkın tepkisi yavaş yavaş kontrolden çıkıyordu. Güvenlik güçlerini ve gardiyanları ekarte eden kalabalık, salıverilmekte olan sanıklardan önce ikisini cezaevi direklerine astı. Kalan diğer Sicilyalıları ise cezaevi duvarına sıralayıp kurşuna dizdiler. Polis müdürü David Hennessy'in yasal yoldan alınamayan intikamı halk tarafından yasa dışı yollardan alınmış ve sonunda olay tam bir linçe dönüşmüş oluyordu. göçle birlikte doğan kara el. Babamın bahçesini çevreleyen çitin üzerine kara el uyarısı konulduğunda, babam, "Giuseppe, görüyor musun? Vatanımızdaki durum neyse burada da o. Mafya peşimizi bırakmıyor. Her yerde bizimle," dedi ve parayı ödedi. Ona Amerika'da olduğunu unutmayıp korkmamasını, polise başvurmasını yalvararak söyledim. "Hayır, olmaz. Buranın polisi de İtalya'daki gibi bir şey yapamaz. Hatta buradakiler mafyayı tanımazlar. Ya işimizden oluruz ya da öldürülürüz. Her iki durumda da sebep gizli kalır. Amerikalılar mafyayı anlamazlar. Asla anlayamayacaklardır da," dedi. Karael tarafından tehdit edilen bir adamın oğlunun ifadesinden. Oldukça çeşitlilik gösteren Amerikan kriminal tarihinde Kara El çetesinin ayrı bir yeri vardır. Kara El'i diğer mafya gruplarından farklı kılan ise uzmanlık alanlarını sadece tehdit ve şantajla sınırlı tutmaları ve diğer çetelerin aksine bombalama yöntemini temel yöntem olarak kullanmalarıdır. Bir diğer farklılık ise Cosa Nostra gibi ülke çapında bir suç organizasyonu olmaktan ziyade faaliyet alanlarını sadece New York ve Chicago ile sınırlı tutmalarıydı. Kara El İtalyan mahallelerinde ortaya çıkmıştı ve sadece zengin İtalyanları hedef alıyorlardı. Bununla birlikte Sicilya mafya geleneğinin göçmen ülke koşullarına bir uyarlanmasıydı. Bunların çoğu ise cahil, kaba saba köylülerdi. Bu anlamda merkezi bir yapıları yoktu ve birçok Kara El çetesi mevcuttu. Kara El tek bir çeteden ziyade aynı logoyu kullanan bir çeteleşme türünün ortak adıydı. Muhtelif çeteler benzer şantajlar yapıyorlar fakat aynı imzayı atıyorlardı. Merkezi bütünlükleri yoktu. Bununla birlikte çok etkili ve mafya tarihine geçecek kadar kötü şöhret sahibi oldular. Üyeleri kendi ülkelerinden sabıkaları olan, suç işlemekten başka meziyetleri olmayan, zorbalık dışında bir yaşam biçimi edinmemiş ilk kuşak İtalyan göçmenler tarafından oluşturulmuştu. Bunlar beşer onar kişilik mahalli çetelerdi. New York'un ve Chicago'nun Little Italia, Küçük İtalya bölgelerinde tam bir terör havası estiriyorlardı. Bu bölgelerde mal mülk edinmek, şık kıyafetler giyip mücevherler takmak o kişiyi Karael'in doğrudan hedefi haline getirirdi. Bu noktada Karael'in taktiği basitti. Önce para sızdırmak istedikleri kişiye duruma göre nazikçe veya sertçe uyaran bir mektup gelirdi. Bu mektuplar ürkütücülüğü arttırmak için bazen kuru kafa, iskelet kemikleri gibi korkutucu sembollerle süslenirdi. Ancak hepsinde de ortak logo siyah mürekkebe banılmış kocaman bir kara eldi. O yüzden bu çetelerin hepsine kara el dendi ve öyle de kaldı. Mektuplar ilk olarak 1900'lerin başında New York'ta ortaya çıkmaya başladı. İlk hedefler arasında tüccarlar ve esnaf vardı. Zamanla diğer şehirlere ve her zengin sayılana yollanmaya başlandı. Örneğin Chicago'nun kuzey kesimindeki Küçük İtalya'da oturan ve emlak yatırımları yapan Bayan Joseph Lupo günün birinde 25 bin dolara küçük bir apartman binası satın almıştı. Hemen hemen aynı tarihlerde kızı da semtte bir apartman aldı. 6 hafta sonra Bayan Lupo'ya şöyle bir mektup geldi. "Kırmızı bir mendil içine 4000 dolar koy. Yanına kızından da 4000 dolar ekle. Mendili perşembe gecesi tam 12'de Chicago Caddesi Köprüsü'nün batı ucuna bırak. Park caddesinde yeni satın aldığın binayı gördük, pek beğendik. Sözümüze uymazsan orada bir bomba patlayacak, binaya yazık olacak. Damadın Marino Modeni'ye bu konuda hiçbir şey söyleme." Dipnot: John Cobbler, Al Capone, Gangsterler Kralı. Sayfa 62. Ancak kadın durumu damadına haber verdi, o da polise bildirdi. Sivil polisler bütün gece söylenen yerde nöbet tuttular ama Kara El üyelerinden gelen giden olmadı. Bir başka mektup da Sicilyalı Bay Silvani'ye gelmişti. Oldukça nazik cümlelerle dolu mektupta Silvani'den 2000 dolar isteniyor, vermezse ailesini yok etmekle tehdit ediyorlardı. Ancak Silvani bu tehdide boyun eğmedi ve polise gitti. Sonunda Joseph Ganita isimli bir Kara El üyesi yakalandı. Evinde yapılan aramada birkaç tabanca, tüfek ve dinamit dokumları bulunduğu halde çete üyesinin suçu ispatlanamadı. Ne var ki herkes onlar kadar talihli değildi. Birçok kişi onların istediği paraları vermek zorunda kaldı. İtalyanlar biliyordu ki onlardan her tür pislik beklenirdi ve o yüzden tehditleri ciddi alıp isteneni yaptılar. Buna rağmen 1913'ün ilk 3 ayı içinde 55 bombanın patladığı polis kayıtlarına geçmişti. Hepsi de şantaj amaçlı ve kara el kaynaklıydı. Bunlar ödeme yapmayanlardı ve ancak %10'luk bir dilimi temsil ediyorlardı. Bir polis müfettişinin hesabına göre sırf o ay içinde kara ele ödeme yapanlardan geriye en az 500 kişi kalıyordu. Kara el fiyatta indirim yapmış olsa bile yüz binlerce dolar demekti. Herkes onlardan bıkmıştı ancak ellerinden fazla bir şey gelmiyordu. Kara el çetesinin faaliyetlerine başladığı andan itibaren 400 kişinin ölümünden sorumlu olduğu sanılmaktadır. Ancak bunların hiçbirinin failleri ortaya çıkartılamadı. Bunda polislere verdikleri rüşvetler de etkiliydi. Namuslu polisler ise kara ele karşı çıkmalarının bedelini hayatlarıyla ödeyeceklerdi. Dipnot: Teğmen Joseph Petrosino, İtalyan kökenli bir New York polis dedektifiydi. İtalyanların adını kötüye çıkartan suç örgütlerinden nefret ediyor ve vatandaşları adına utanç duyuyordu. Amaçları arasında New York Polis Teşkilatı içinde sadece İtalyan polislerden oluşan özel bir birim kurmak vardı. Böylelikle onların mantığını daha iyi kavrayacağını ileri sürüyordu. Petrosino, Karayel'in merkezi olmayan yapısını ilk çözen polisti. Suç amaçlı Amerika'ya gelen İtalyanları sınır dışı ediyordu. Çoğu kara el üyesi onun sayesinde tutuklandı. Ama o kadar az ceza alıyorlardı ki bu Petrosino'yu ayrıca üzüyordu. Kara elin bir ayağının İtalya'ya dayandığını öğrenen Petrosino üstlerinden İtalya'ya gitme izni istedi. 1909 Ocağı'nda kara elin izini sürmek için takma bir isimle İtalya'ya gitti. Ama polisten rüşvet yoluyla bilgi alan kara el şefi Lupo, yani kurt, haberi hemen Sicilya'ya uçurdu. Napoli ve Roma'da kara el adına ABD'ye giriş yapmış kişilerin listesini temin etti. Sonra Palermo'ya geçti. 13 Mart 1909 gecesi yemek yiyip oteline dönerken arkasında iki adam belirdi. Petrosino sırtına ve kafasına aldığı 4 kurşunla orada öldü. Bu arada duruma çözüm götürme ihtiyacı içinde olan ama çok ağır davranan resmi makamlar sonunda bir yasa çıkarttılar. Posta yoluyla aldatma ve tehdit cezaları arttırıldı. Bu biraz etkili gibi olduysa da kara el kısa sürede yasal boşluklara yöneldi ve posta yoluyla tehdidin yerini telefonla tehdit aldı. Kurbanlar boğuk ve korkutucu bir sesle aranıp para isteniyordu. Tüm şehir onlar yüzünden kan kustu. Ancak diğer mafya gruplarının artması ve güçlenmesi, iş alanlarının çeşitlenmesi, özellikle içki yasağı sayesinde, ile üyelerinin çoğu bu grupların içinde eridiler. Özellikle bomba yapma ve atmada uzman kara el üyeleri iş bulmakta hiç zorluk çekmediler. Dipnot: bir fiyat listeleri bile mevcuttu. Basit kara barut bombaları atmak 100 dolar, dinamit türevi bombalamalar 500 bin dolar, adam öldürmeler ise adamına göre 1000 dolar ve yukarısıydı. Chicago'da 20'li yıllardan 30'lara kadar tam 700 bomba patladı. Bu yılda ortalama 70 bomba demektir ve milyonlarca dolarlık hasara yol açtılar. Tabanca tüfek kullanmada maharetliler ise yeni çetelerde istihdam edildiler. Böylelikle yeni bir kriminal işler ve işçiler alanı oluştu. Bu alanın en çok ün salmış adamı ise Chicago Berberler Sendikası'nın yöneticilerinden George Matriciano idi. Napoliliydi ve itiraz eden berberleri yola getirirdi. Kara el tehdit yoluyla herkesi haraca bağlamıştı. Kara el 1900 ile 1925 arasındaki 25 yıl boyunca etkinliğini sürdürdü ve en acımasız mafya gruplaşmaları arasında tarihe geçti. Çalışma yöntemleri kendi türdeşlerine oranla oldukça ilkel ve dağınıktı. İçki yasağı döneminde ise alan değiştirip yeni ve çok karlı ticarete yöneldiler. Üyelerinin bir kısmı diğer gruplar içinde eridi. Buna rağmen kentlerdeki otorite boşluğu sonucu baştan kolaylıkla alt edilebilecek bu mafya çetesi zamanla başa çıkılamayacak bir güç halini aldı. Gerçekte bir avuç şantajcı serseri devletin zaafları neticesinde önemli bir örgüt haline gelebilmişlerdi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 305.